Ayrım 38 sayfa 460. İnfazcı Lars Kepler. 98. bölüm Savcı. Başsavcı Jens van Eyam, Saga, Yuna ve Carlos'u başıyla selamlayıp oturdu. Anya Larsson'un topladığı belgeler masada duruyordu. Soya kahvesini içen Svan Eyal, belgelerin üstündeki fotoğrafa baktıktan sonra Carlos'a döndü.
''Beni ikna etmeniz sanırım epey zor olacak.'' dedi.
''Ama ikna edeceğiz.'' diye gülümsedi Yuna.
''Haydi bakalım.'' dedi savcı.
Adem elması görünmeyen incecik boynu, daracık omuzlarıyla Svan Eyal, büyük adam kıyafetleri giymiş bir oğlan çocuğuna benziyordu. ''Çok karmaşık bir olay.'' dedi Saga. ''ISB'den Axel Riese'nin kaçırıldığını ve bunun son günlerde yaşanan olaylarla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.'' Carlos'un telefonu çalınca Saga sustu.
''Özür dilerim, bizi rahatsız etmemeleri gerektiğini söyledim sanıyordum.'' diyen Carlos telefonu cevapladı. ''Evet, Carlos Eliasson.''
Dinlerken yüzü kızarmaya başladı.
''Anlıyorum.'' diye mırıldandı, teşekkür etti ve telefonu kapattı. ''Özür dilerim.'' dedi.
''Önemi yok.'' dedi Jens van Eyal.
''Hayır, seni buraya kadar yorduğumuz için özür dilerim.'' dedi Carlos. ''ISB'den Axel Riese'nin sekreteri aradı. Onunla iletişime geçmiştik. Biraz önce Axel Riese'ninle konuşmuş.''
''Ne dedi? Axel kaçırılmış mı?'' diye sordu van Eyal sırıtarak.
''Rafael Guidi'nin teknesindeymiş. Şu söz konusu ihracat işinin ayrıntılarını tartışıyorlarmış.'' Yuna ile Saga birbirlerine baktılar.
''Evet, artık sorun kalmadı değil mi?'' dedi savcı.
''Axel Riesen belli ki Rafael'le buluşmak istemiş.'' dedi Carlos.
''Öyle olsa bizi bundan haberdar ederdi.'' dedi Saga inatla.
Sekreter tarafların her şeyi etraflıca açığa çıkarmak için bütün gün toplantı yaptıklarını söyledi. Axel Riesen imzalı metni bu akşam ISB'ye gönderecekmiş.''
''Yani ihracat izini.'' diyen Saga ayağa kalktı. ''Evet.'' diye gülümsedi Carlos.
''Peki toplantıdan sonra ne yapacakmış?'' diye sordu Yuna.
''Toplantıdan sonra?''
Carlos susup şaşkınlıkla Yuna'ya baktı.
''Toplantıdan sonra bir şey yapacağını nereden bildin?'' dedi sekreteri. ''Axel'ın izne ayrıldığını, Kaliningrad kıyılarında tekne gezisine çıkacağını söyledi. Rafael Guidi'den bir Forgus kiralayacakmış.''
''Aman ne harika.'' diyen Sven Eyal ayağa kalktı.
''Aptallar.'' diye tıslayan Saga çöp kutusuna bir tekme savurdu.
''Zorla telefon ettirildiğini herhalde anlıyorsunuzdur.''
''Herhalde bir yetişkin gibi davranabiliriz.'' diye omurdandı Carlos.
Yere devrilen çöp kutusunu düzeltti, döşemeye saçılan kağıtları topladı.
''İşimiz bitti değil mi?'' dedi Sven Eyal ciddi bir ifadeyle.
''Axel Riesen, Rafael Guidi'nin teknesinde rehin.'' dedi Yuna. ''Bize imkan sağlayın, gidip alalım.''
''Belki dediğiniz gibi gerçekten aptalım ama bir operasyon için hiçbir neden göremiyorum.'' diyen savcı kapıya yöneldi. Odadan çıkıp kapıyı usulca kapatmasını izlediler.
''Kendimi kaybettiğim için özür dilerim.'' dedi Saga Carlos'a. ''Ama bu mantıksız. Axel'in bu sözleşmeyi imzalayacağına inanmıyoruz.''
''Saga, İki hukukçuya bu sözleşmeyi incelettirdim.'' dedi Carlos sakince. ''Harfi harfine gözden geçirdiler ve Silencia Defense'in ihracat işlemlerini kusursuz yaptığını söylediler.''
''Yani?'' ''Ama elimizde Pancrona ile Salma'nın Rafael Guidi ve Agathe El Hacı ile buluştuğunu gösteren fotoğraf.''
''Biliyorum.'' dedi Carlos, ''ama elimizde şüphelerimizi ispatlayacak bir şey yok. Sadece fotoğraf yetmez.''
''Yani Sudan'a kitle katliamı yapan insanlara cephane götürdüğünü bile bile kolumuzu kavuşturup geminin limandan ayrılmasını izleyelim, öyle mi?'' dedi Saga öfkeyle.
''Git Pontus Salman'ı buraya getir.'' dedi Carlos. ''İstediğin sözü vererek Rafael aleyhine şahitlik yapmasını sağla.''
''Peki kabul etmezse, reddederse?'' dedi Saga.
''O zaman yapacak hiçbir şey yok.''
''Ama elimizde başka bir şahit daha var.'' dedi Yuna.
''İyi, onunla karşılaşmayı çok isterim.'' dedi Carlos şüpheyle.
''Eğer gerçekten istiyorsan Kaliningrad yakınlarında denizin dibine postalanmadan alıp gelmemiz gerekiyor.''
''Bu defa istediğin olmayacak Yuna.''
''Olacak.''
''Hayır.''
''Olacak.'' dedi Yuna sert bir sesle. Carlos üzgün bir ifadeyle baktı Yuna'ya.
Savcıyı asla bu işe ikna edemeyiz dedi ama bütün ömrümü burada oturup olacak olmayacak oyunuyla geçirmek istemediğimden sustu, iç çekti, bir süre düşündü. Sana Axel Reese'ni yalnız başına arama ve iyi durumda olduğunu görme izni veriyorum.
Bunun için desteğe ihtiyacı var dedi Saga.
Bu bir polis operasyonu değil, yalnızca Yuna denilen baş belasının çenesinden kurtulmak için bulunmuş bir çözüm dedi Carlos, ellerini iki yana açarak.
Ama Yuna'nın başına...
Ben diye sözünü kesti Carlos, daha önce de dediğim gibi Pontus Salma'da Södertalya'dan buraya getirmenizi istiyorum. Eğer ona şahitlik yapmayı kabul ettirebilirseniz, bütün gücümüzle üzerine gidip Rafael Guidi'nin işini bitiririz.
Buna zamanımız yok diyen Yuna kapıya gitti.
Pontus Salman'ı ben sorgulayacağım dedi Saga.
Yuna sen ne yapacaksın?
Ben gidip Rafael'i ziyaret edeceğim diyen Yuna odadan çıktı.
99. Bölüm Bedel. Bir arabanın bagajında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Axel Reese'n nihayet dışarı çıkabildi. Özel bir havaalanındaydı. Beton pistin etrafı yüksek çitlerle çevriliydi. Tavanından uzun ince bir direk yükselen baraka benzeri bir binanın önünde bir helikopter duruyordu. Kendisini kaçıran iki adamın arasında yürürken martıların şikayet dolu çığlıklarını duydu Axel. Üzerinde yalnızca gömlek ve pantolon vardı, konuşacak halde değildi. Yalnızca adamların arasında yürüyüp helikoptere bindi. Oturdu ve emniyet kemerini bağladı. Adamlardan biri pilot koltuğuna, diğeri yanına oturdu. Pilot koltuğuna oturan önündeki panelde gerekli düzenlemeleri yaptı. Parlak bir anahtarı çevirdi, bir takım düğmeleri tuşlayıp bir pedala bastı. Pilotun yanındaki adam bir harita alıp dizlerinin üzerine açtı. Yan camda çırpınan bir şerit vardı. Motor gürültüyle çalıştı, yavaşça hareket eden pervanenin dar kanatları bir süre havayı tembelce yardıktan sonra gittikçe daha çok hızlandı. Havada kağıt bir bardak savruldu, motor ısınmaya başlamıştı. Kulakları sağır edici bir gürültü çıktı. Pilot sağ eliyle manevra kolunu tuttu, küçük birkaç hareketinden sonra helikopter havalandı. Önce dimdik yukarı doğru kalktı, arkasından hızla ileri atıldı. Çitlerin üzerinden geçerlerken Axel'ın midesi karıncalandı. Sola doğru keskin bir dönüş yaptıklarında helikopter yana yatacakmış gibi oldu. Yeşil arazinin birkaç yolun ve teneke çatısı parlayan bir evin üzerinden hızla geçtiler. Motor gürlüyor, helikopterin ön camında pervaneler durmadan göz kırpıyordu. En sonunda kara bitti, kurşun grisi deniz başladı. Axel zihnini zorlayarak başına gelenleri anlamaya çalıştı. Her şey Finlandiya körfezindeki yatından telefon açan Rafael Guidi ile konuştuktan sonra başlamıştı. Baltık denizinde olduğunu söylemişti Axel'a, Letonya'ya doğru gidiyordu. Axel ihracat iznini imzalamayacağını bildirip telefonu kapadıktan en fazla bir dakika sonra iki adam evine girmiş ve boynuna elektrik tabancasını dayamıştı. Ona karşı çok dikkatli davranmışlar, sağlığının yerinde olmasına özen göstermişlerdi. Yarım saatlik bir yolculuktan sonra durmuşlar, başka bir arabaya taşımışlardı. Yaklaşık bir saat sonra helikoptere giderlerken ayağa kalkıp yürüyebilmişti. Deniz tıpkı bir otoban gibi kayıyordu altlarından. Üzerlerinde bulutlu, nemli, beyaz ve durgun bir gökyüzü vardı. Denizden 50 metre kadar yüksekte büyük bir hızla yol alıyorlardı. Pilot biriyle telsiz bağlantısı kurmuştu ama ne dediği duyulmuyordu. Axel bir süre kestirdi. Çalkantılı denizdeki muhteşem yatı gördüğünde ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Devasa bir şeydi, üzerinde bir havuz ve birkaç güverte vardı. Aşağı doğru alçalmaya başladılar. Yata bakarken Rafael Guidi'nin ne kadar zengin olduğunu hatırladı Axel. Şimdiye kadar böylesini görmemişti. Bir ok ucuna benzeyen yat donmuş buz beyazıydı. Kesinlikle 100 metrenin üzerindeydi. Kaptan köşkü kıç güvertesinden 2 kat yukarıdaydı. Büyük bir gürültüyle ön güvertedeki helikopter pistine doğru alçaldılar. Kanatların yarattığı dalgalar yatın gövdesini dövüyordu. Neredeyse hiç fark etmeden yatın üzerine indiler, yat usulca sallandı, pervaneler durana kadar beklediler.
Adamlardan biri Axel Reese'i indirirken pilot olanı helikopterde kaldı. Eğilerek cam bir kapıya gittiler. Kapının arkasına geçtiklerinde helikopterin gürültüsü neredeyse duyulmaz oldu. Girdikleri yer oturma grubu sehpa ve siyah ekranlı televizyonuyla şık bir bekleme salonuna benziyordu. Beyazlar giyinmiş bir adam karşıladı onlara. Axel'a oturmasını işaret etti. ''Bir şey içmek ister misiniz?'' diye sordu. ''Lütfen su'' dedi Axel. ''Maden suyu mu sade mi?'' Axel cevap vermeye vakit bulamadan bir adam daha girdi odaya. Kendisine helikopterde eşlik eden adama benziyordu. İkisi de uzun, geniş omuzlu ve biçimliydi. İçeri giren adamın saçları çok açık, kaşları neredeyse beyazdı. Burnunun kırılıp düzeldiği belliydi. Sessiz, efektif ve gereksiz hareketlerden kaçınarak hareket ediyorlardı. Axel'ı güvertenin altındaki lüks kameralara doğru götürdüler. Yatta tuhaf bir ıssızlık vardı. Axel havuzu görünce şaşırdı. Sanki yıllarca su doldurulmamış gibiydi. Havuzun dibinde kırık mobilyalar vardı. Döşemesi olmayan bir kanepe ve birkaç sandalye. Küçük bir sahnenin üzerinde bir zamanlar şık oldukları ortada ama artık bakımsız bırakılmış kamış mobilyalar duruyordu. Yatın içinde ilerledikçe terk edilmiş bir kabuğun içindeymiş gibi bir duyguya kapıldı Axel. Boş koridorların çizilmiş mermer döşemelerinin üzerinde kendi ayak sesleri yankılanıyordu. Üzerlerindeki koyu ahşaba zarif harflerle "Sala de Pranzo" yazısı kazınmış çift kanatlı bir kapıdan geçtiler. Yemek salonu kocamandı. Devasa pencerelerden açık denizin dışında hiçbir şey görülmüyordu. Kırmızı halı serili geniş bir merdivenden bir üst kata çıkılıyordu. Tavandan gösterişli kristal avizeler sarkıyordu. Önemli davetlere uygun yapıldığı belliydi ama büyük yemek masasının üzerinde fotokopi makinesi, telefaks, iki bilgisayar ve yığınla dosya vardı. Yemek salonunun iç taraflarında daha küçük bir masanın başında kısa boylu bir adam oturuyordu. Saçları yer yer grileşmişti ve kafasının tam ortasında çıplak bir leke vardı. Axel silah tüccarı Rafael Guidi'yi görür görmez tanıdı. Açık mavi çuvalımsı bir eşofman altı, üzerinde de göğsünde ve sırtında 7 rakamı yazılı bir eşofman üstü giymişti. Çorapsız ayaklarında tenis ayakkabıları vardı. ''Hoş geldin'' dedi kaba bir İngilizceyle. Telefonu çaldı, cebinden çıkartıp arayan numarayı kontrol etti ama cevaplamadı. Hemen arkasından bir telefon daha geldi. Bu defa cevapladı. İtalyanca birkaç şey söyledi ve arkasından Axel Reese'e döndü. ''Ben buraya gönüllü gelmedim'' dedi Axel. ''Üzgünüm, şimdi bunları konuşmaya vaktimiz yok.'' ''Peki benden ne istiyorsun?'' ''Senin güvenini kazanmak istiyorum'' dedi Rafael. Bir süre sessizlik oldu. İki koruma bir an yere bakarak gülümsedikten sonra tekrar ciddileştiler. Rafael sarı vitamin suyundan büyük bir yudum alıp hafifçe geğirdi. Önemli olan tek şey sadakat dedi zayıf bir sesle ve gözlerini Axel'ın gözlerine dikti. Benim sana verebileceğim bir şeyin olmadığını söyledin ama... Evet öyle. ''Ben aksini düşünüyorum, sana sunabileceğim çok önemli bir şey var.'' dedi Rafael. Yüzünde gülümsemeye benzer neşeden uzak bir şey belirdi. ''Senin sadakatini kazanabilmek için gerçekten ihtiyaç duyduğum bir şey vermeliyim. Belki de sahip olmayı her şeyden daha çok istediğim bir şeyi.'' Axel başını iki yana salladı. ''Her şeyden çok ne istediğimi ben bile bilmiyorum.'' ''Bence biliyorsun'' dedi Rafael. ''Tekrar uyuyabilmeyi istiyorsun. Her gece başka.'' ''Sen benim uyuyamadığımı nereden bili...'' Axel cümlesini tamamlayamadan sustu. Rafael'in soğuk, hesap dolu gözlerine bakarak ''O zaman mümkün olan her yolu denediğimi de biliyorsundur'' dedi. Rafael anlaşılmaz bir jest yaptı. ''Yeni bir karaciğerin olacak.'' ''Bunun için kuyrukta bekliyorum'' dedi Axel istem dışı bir gülümsemeyle. ''Neredeyse saat başı doktorumu arıyorum ama benim ciğerimdeki arıza düzeltilecek gibi değil. Dokularım da olağanüstü olduğundan bağışlayıcı birini bulamıyoruz.'' ''Ben de sana göre bir ciğer var Axel Reese'n'' dedi Rafael dokunaklı bir sesle. Axel yüzünün yandığını, kulaklarını ateş bastığını hissetti. ''Ve karşılığında'' dedi Axel zorlukla yutkunarak ''ihracat iznini imzalamamı istiyorsun.''
Evet, bir Paganini sözleşmesi imzalayalım diyorum.
O da ne?
Acele etme, düşünmeye vaktim var. Büyük bir seçimin eşiğindesin. Karar vermeden önce organ bağışı konusunda ihtiyaç duyduğum bütün bilgileri incelemeni istiyorum.
Aksıl'ın başında şimşek hızında düşünceler uçuştu. İhracat iznini imzalamayı, ciğeri almayı ve sonra da Rafael Guidi'ye karşı şahitlik yapmayı geçirdi aklından. Devlet onu korurdu. Belki kimlik değiştirmek zorunda kalırdı ama artık uyuyabilecekti.
Yemeğe ne dersin dedi Rafael. Doğrusu ben açım, sen değil misin?
Olabilir.
Ama yemekten önce sekreterini arayıp burada olduğunu söylemeni istiyorum.
100. Bölüm Pontus Salman. Koridora çıkıp telefonu kulağına dayayan Saga, kocaman bir kağıt geri dönüşüm kutusunun yanında dikilip konuşmaya başladı. Yerde yatan ölü bir kelebeğe uzak bir ifadeyle baktı. Havalandırmanın rüzgarında kanatları dalgalanan kelebek sanki canlıymış gibi görünüyordu.
''Siz Stockholm'dekilerin yapacak başka bir işi yok mu?'' dedi. Södertälje polisinden ağır Gotland aksanıyla konuşan bir adam.
''Pontus Salman'la ilgili arıyorum.'' dedi Saga öfkeli bir şekilde.
''İyi de adam gitti.'' dedi polis.
''Sen ne diyorsun be adam?'' diye sesini yükseltti Saga.
''Gunilla Sommer'la konuştum. Psikolog onu alıp psikiyatri kliniğine götürdü.''
''Adamla konuşup intihar etmek gibi bir niyetinin olmadığına ikna olunca gitmesine izin vermiş.''
''Hastane bedava olsa da otel değil tabii.''
''Onu hemen aramaya başlayın.'' dedi Saga.
''Niçin?'' ''İntihara eksik teşebbüslenme.''
''Onu hemen bulun diyorum size.'' diyen Saga telefonu kapattı.
Asansörlere doğru giden Saga'nın önüne geçen Göran Stone kollarını açarak durdurdu. ''Pontus Salman'ı sorgulamak istiyor musun öyle mi?'' dedi rahatsız edici bir tonla.
''Öyle.'' diyen Saga yanından geçmeye çalıştı ama Göran engel oldu.
''Terfi etmen için biraz kıçını sallaman yeter.'' dedi. ''Belki biraz da saçlarını savurursun. O zaman tam...''
''Defol be!'' dedi Saga öfkeyle. Alnındaki çiller kıpkırmızı olmuştu.
''Aman tamam ya. Sana yardım etmek istediğim için özür dilerim.'' dedi Stone alıngan bir ifadeyle.
''Ama Salman'ın Leedingö'deki evine biraz önce 4 araba gönderdik.''
''Niçin?'' diye sordu Saga aceleydi.
''Komşuları telefon etti.'' dedi Göran gülümseyerek. ''Birkaç el ateş edildiğini ve bir de çığlık sesi duymuşlar.''
Saga adamı itip koşmaya başladı. ''Çok teşekkürler Göran'' diye bağırdı arkasından Göran. ''Sen bir tanesin Göran.''
Saga Leedingö'ye giderken nasıl bir manzarayla karşılaşacağını düşünmemeye çalışıyor ama aklına kızına yapılanları ağlayarak anlatan adamın ses kaydı geliyordu.
Saga dedi kendi kendine, ''Bu akşam sıkı bir antrenman yapıp erkenden yatağa gir.''
Kalabalık nedeniyle Roskus Wegen'de ilerleyemedi. Arabasını park edip Pontus Salman'ın evine kadar 100 metre yürüdü. Mavi beyaz polis şeridinin önüne meraklılar ve gazeteciler yığılmış, evin içini görmeye çalışıyorlardı. Öfkeli bir sesle müsaade isteyen Saga dirseğiyle yol açarak ilerledi. Ağaçların üzerine polis arabalarının mavi sinyal ışıkları yansıyordu. Meslektaşı Magdalena Ronander koyu kahverengi tuğla duvara doğru eğilmiş kusuyordu. Pontus Salman'ın beyaz BMW'si garajın önündeydi. Tavan penceresi kırılmıştı. Karoserin üzerinde ve arabanın etrafında kanlı cam parçaları vardı. Kana bulanmış yan camdan çökmüş bir beden görünüyordu. Bu Pontus Salman'dı. Magdalena başını kaldırıp yorgun gözlerle Saga'ya baktı. Yüzü sararmıştı. Bir mendille ağzını sildi. Saga'ya seslenerek eve girmesine engel oldu.
''Hayır yapma'' dedi boğuk bir sesle. ''Oraya girdiğine pişman olursun.''
Saga durup kocaman eve baktı. Bir şey sormak için Magdalena'ya döndü. Ama daha sonra vazgeçip Yuna'ya telefon açmaya karar verdi. Artık ellerinde bir şahit olmadığını söyleyecekti.
38. ayrımın sonu. Sayfa 471.